Ayrım 11, Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen, sayfa 85. Hayız ve nifas hallerine ait hükümler. 122. Adet gören veya lohusa olan Müslüman kadınlara ait bazı özel hükümler vardır. Şöyle ki, bu haller içinde bulunan bir kadın namaz kılamaz, şükür secdesi bile yapamaz, oruç tutamaz, Kur'an-ı Kerim'den bir ayet dahi okuyamaz, ancak dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. Kur'an-ı Kerim'e veya Kur'an ayetlerinin yazılı bulunduğu levhalara ve paralara tam ayet olmasa bile dokunamaz, tutamaz. Sahih kabul edilen görüşe göre Kur'an tercümesi hakkında da hüküm böyledir. Onu da ele alamaz. Mescitlere, camilere giremez. Kabe'yi tavaf edemez. Kocası ile cinsi ilişki kuramaz. Kocası böyle bir hanımın göbeği altından diz kapakları altına kadar olan yerlerinden aralarında bir engel olmaksızın faydalanamaz. Şehvetin olup olmaması fark etmez. Bunu yapmak haramdır. Aralarında bir engel, bir elbise varsa cinsi ilişkiden başka faydalanma yapabilir. 123. Adet gören veya lohusa nifas olan bir kadın bu hallere ait günler içinde terk edeceği farz namazları kaza etmez. Namazlar her gün tekrarlandığı için dinde bir kolaylık olmuştur. Fakat o hallerde terk edeceği Ramazan oruçlarını sonradan kaza eder. 124. Farz veya nafile oruç tutmakta olan bir kadın bu hal üzerineyken hayız görse veya lohusa olsa bozmak zorunda kaldığı o orucunu sonra kaza eder. Yine nafile bir namaza başlamışken kendisinden böyle bir hal meydana çıksa o başlamış olduğu namazı sonradan kaza eder. Fakat farz namaza başlamış ise onu kaza etmez. Çünkü o namazın kendisine farz olmadığı meydana çıkmıştır. 125. Bir kadın temiz olarak yatıp da uyandığı zaman hayız görmeye başladığını anlarsa, uyandığı andan itibaren adet görmeye başlamış sayılır. Aksine olarak hayızlı bir kadın yatıp da uyandığı zaman temizlenmiş olduğunu anlarsa, ihtiyat olarak yattığı zamandan itibaren temizlenmiş sayılır. Onun için bu iki esasa göre de eğer yatsı namazını kılmadan önce yatmış ve uykudayken bu namaz vakti geçmiş bulunursa, bu namazı kaza etmesi gerekir. 126. Adet gören veya lohusa olan bir kadın dua ayetlerini dua niyetiyle okuyabilir. Yüce Allah'ı zikir ve tesbih edebilir. Bu hallerde bulunan kadının pişireceği yemekler ve içeceği suların artıkları mekruh değildir. Böyle bir kadını cinsi ilişki olmaksızın kocasına yatağa alması caizdir. 127. Bir kadının adeti henüz bitmeden kanın kesilmesine ve yıkanmasına itibar olunmaz. Bu bakımdan adeti tamamen bitmedikçe kendisiyle cinsel ilişki kurulmaz. Çünkü adet müddeti içinde kanın gelmeye başlaması mümkündür. Fakat böyle kanın kesilmesi üzerine kadın yıkanmış olunca ihtiyat olarak namazlarını kılar ve oruçlarını tutar. 128. Hayız ve nifas için belli olan en çok müddetler geçince cinsel ilişki hemen helal olur. Fakat bu müddetten önce kandan kesilmeleriyle cinsel ilişki hemen helal olmaz. Bu durumda kadın ya yıkanmış olmalıdır ya da üzerinden bir namaz vakti geçmelidir. Yahut da bir özür sebebiyle teyemmüm edip onunla nafile dahi olsa bir namaz kılmış olmalıdır ki cinsel ilişki helal olsun. 129. Hayız ve nifas konusunda bir Müslümanın gayrimüslim olan zevcesiyle cinsel ilişkisi sahih olan görüşe göre aynen Müslüman olan zevcesi hükmündedir. Diğer bir görüşe göre Müslüman olmayan bir zevcenin adeti her ne zaman tamam olursa kocasının ona yaklaşması helal olur. Yıkanmasını veya üzerinden bir namaz vakti geçmesini beklemeye gerek yoktur. 130. Bir kimse henüz adetini tamamlamamış olan zevcesine yaklaşırsa günahkar olur. Onun için tevbe ve istiğfarda bulunması gerekir. Bununla beraber fakir Müslümanlara bir veya yarım altın sadaka vermelidir. Bu bir altın 5 gram ağırlığında olan bir altın paradır. 131. Adet ve nifas halleri kadınlar için bazı konularda özür sayılmaktadır. Onun için namazın farziyeti onlardan düşüyor, oruçları da sonraya kalıyor. Bununla beraber bu durumda olan bir kadın kan olarak çıkardığı sıvıdan dolayı tam bir temizlik halinde değildir. Yüce Allah'ın huzurunda durup namaz kılmak ve Kur'an ayetlerini okumak veya Kur'an'ı tutmak için tam bir temizlik hali içinde bulunmak lazımdır. Onun için böyle bir kadının namaz kılması, oruç tutması, Kur'an okuması veya Kur'an'a yapışması caiz olmaz. Diğer bir yönden de böyle bir kadın hastadır, dinlenmeye muhtaçtır. İfraz ettiği, çıkardığı madde de kerih kokuludur. Bundan yaratılış gereği hoşlanılmaz. Onun için bu durumda cinsel ilişkinin caiz olması hikmete uygun düşmez. Bir de bu geçici müddet içinde ortaya çıkan yasaklık sebebiyle insan nefsine hakim duruma gelir, nefsinde sükunet meydana gelir, kuvvet israfından kurtulur, böylece daha fazla kuvvet ve sıhhat kazanır. Netice olarak deriz ki, dinin tayin ettiği hükümlerde bizim bilmediğimiz daha nice hikmetler ve yararlar var. Bize düşen görev bu hükümlere uymaktır. 194. meseleye bakılsın. İstihaze haline ait meseleler. 132. Bir kadından 3 günden az ve 10 günden fazla gelen kan, hayız kanı değildir. Buna istihaze kanı denir. Gebelik halinde olan bir kadından gelen kan da hayız kanı değildir. O da istihazedir. İmam Malik ile İmam Şafii'ye göre gebe olan kadınlarda adet görebilirler. Doğumdan önce gelen kan hayız sayılır. Bununla beraber Şafii'lere göre çocuk tamamen doğduktan sonra gelen kan nifastır. Bundan önce gelen kan ve çocukla beraber gelen kan nifas değildir. Bu kan kadın hayızlı bulunmuş ise adet kanıdır. Hayızlı bulunmamış ise illet kanıdır. Hanbelilere göre doğumla beraber çıkan kan ve doğumdan 2 veya 3 gün önce doğum sancısının belirtisi olarak gelen kan nifas sayılır. 133. İstihaze adı verilen kan diğer organlardan gelen kan gibidir. Böyle bir kanın gelmesiyle yalnız abdest bozulur. Devamlı gelirse özürlü hükmüne geçer ve özür sahiplerine ait olan hükümler bu gibilerde uygulanır. Böyle müstehaze sayılan bir kadından namaz sorumluluğu düşmez. Orucunu kazaya bırakamaz. Onunla cinsel ilişki kurmak haram olmaz. 134. Henüz 9 yaşına girmemiş kızlardan gelen kan istihazedir. Bu yaştaki çocuklardan kan gelmesi nadirdir. Nadir için ise hüküm yoktur. 135. İyas adetten kesilme, yaşı denen çağa girip adetten kesilmiş ve iyasına hükmedilmiş bir kadından daha sonra gelen kan istihaze kanıdır. Mesela 70 yaşına girmiş bir kadından daha sonra kan gelecek olsa bu istihaze kanı sayılır. Diğer bir görüşe göre bu kadın eskiden olduğu gibi akar kan görürse adeti geri dönmüş olur. Fakat az bir yaşlık görmesi adet sayılmaz. Abdestin mahiyeti 136. Abdest belli organları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadet ve itaattir. Abdeste güzel oluşundan ve temizliğe yardımcı olmasından dolayı vuzu adı verilmiştir. Abdestin manevi birçok faydaları ve sevapları olduğu gibi maddi olarak da pek çok yararları vardır. Vakit vakit abdest alan bir Müslüman temizliğe riayet etmiş, temizliğe alışkanlık haline getirerek kendisini birçok hastalıklara sebebiyet verecek kirli hallerden korumuş olur. Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur buyurulmuştur. Bir hadisi şerifte şu anlamdadır. Her kim emrolunduğu gibi abdest alır ve emrolunduğu şekilde namaz kılarsa geçmiş günahları bağışlanır. 137. Namaz gibi bir kısım din görevlerini yerine getirmek için abdest almaya gerek vardır. Bu görevlerden her birinin yapılması abdestin bir sebebidir. Abdestsiz bir kimse namaz kılamaz, tavaf edemez, bir mahfaza içinde olmaksızın Kur'an'ı tutamaz. Kur'an'ın tam bir ayetini veya bir kısmının yazılı bulunduğu bir levhaya el süremez. Bunları yapmak haramdır. Fakat Kur'an-ı Kerim'i ezber olarak veya karşıdan mushafa bakarak abdestsiz okuyabilir. Aklı olan ve buluğ çağına eren ve suyu kullanmaya gücü yeten her Müslüman gerektiği zaman abdest almakla yükümlüdür. Abdestin farzları 138. Abdestin farzları 4'tür. Yüzü bir kez su ile yıkamak, iki eli dirseklerle beraber bir kez yıkamak, her iki ayağı topuklarla beraber bir kez yıkamak ve başın 1/4'ünü ıslak bir elle ve kullanılmadık temiz bir su yaşlığı ile bir kez silmek, meshetmektir. Şöyle ki, yüz denilen organ iki kulak memesi, arasındaki yer ile alnın saç biten yerinden çene altına kadar olan kısımdır. Kulaklarla sakal arasında bulunan kılsız kısımlar da yüzden sayılır. İşte yüz denilen bütün bu kısmı su ile bir kez yıkamak farzdır. Sakal sık olunca onun üstünü yıkamak yeterlidir, altındaki deriyi yıkamak gerekmez. Fakat sakal seyrek olunca altındaki deri kısımları da yıkamak gerekir. Dirseklere gelince bunlara mirfak denir. Elleri dirseklerle beraber yıkamak farz ise de dirseklerden daha yukarısını yıkamak zorunluluğu yoktur. Ayakların iki taraflarında bulunan ve topuk denilen şişkin kısımları da yıkamak gerekir. Fakat bunların yukarısını yıkamak gerekmez. Başa mesh gelince alınla arkaya doğru başın ön kısmına mesh edilmesi daha faziletlidir. Mesh edilen yer iki kulağın üstüdür. Bu kısımdaki saçların üzerine mesh edilmesi yeterlidir. Fakat bu kısımdan aşağıya sarkan saçların üzerine mesh edilmesi başın üstünde topak olsalar dahi yeterli olmaz. Maliki ve Hanbelilere göre başın tamamını mesh etmek vaciptir. Şafiilere göre en az bir parmak mesh yeterlidir. Abdestin sünnetleri. 139. Abdestin başlıca sünnetleri şunlardır. 1. Abdeste başlarken önce temiz olan elleri bileklere kadar yıkamak. Temiz olmayan elleri önce yıkamak ise farzdır. Böylece diğer organlar kirlenmiş olmaz. 2. Abdeste Eûzü Besmele ile başlamak. Abdest arasında okunacak besmele ile bu sünnet yerine getirilmiş olmaz. Hanbelilere göre abdestin başlangıcında besmele okumak vaciptir. Kasten terk edilirse abdest batıl olur. Yanılarak veya bilmeyerek terk edilmesi abdesti geçersiz kılmaz. 3. Niyet etmek. Abdesti namaz kılmaya veya abdestsizliği gidermeye veya Yüce Allah'ın emrini yerine getirmeye niyet ederek almak. Niyet kalp ile olur. Dil ile niyet ettim Allah rızası için abdest almaya denilmesi güzel görülmüştür. Niyetin vakti elleri veya yüzü yıkamaya başlama zamanıdır. Malikilerle Şafiilere göre abdestin başında niyet etmek farzdır. Hanbelilere göre de niyet abdestin sıhhatinin şartıdır. 4. Mazmaza ağza su vermek ve istinşak buruna su çekmek. Şöyle ki, elleri yıkadıktan sonra önce 3 kez ağza dolusunca su alınır ki buna mazmaza denir. Sonra 3 kez de burnun yumuşağına kadar gidecek şekilde buruna su verilir ve sümkürülür. Buna da istinşak denir. Her su verişte su yenilenir. Bunları yapmakla hem ağzın hem de burnun içi yıkanmış ve kullanılacak suyun tadı ve kokusu anlaşılmış olur. 5. Mazmaza ve istinşakı aşırı derecede yapmak. Şöyle ki, mazmazada su boğaza kadar iner. İstinşakta su burnun katı yerine kadar çıkarılır. Fakat oruç olanlar mazmaza ve istinşakı böyle aşırı yapmazlar. 6. Misvak kullanmak. Şöyle ki, misvak, arak denilen ağacın dalından yapılan ve dişleri temizlemek için kullanılan bir fırçadır. Böyle lifleri olan diğer ağaç dallarından da yapılabilir. Misvak, parmak kalınlığında ve bir karış boyunda olmalıdır. Sağ ele alınır ve serçe parmağının üstünden geçirilir. Baş parmak ve işaret parmağı ile tutularak ıslak olan ağzın sağ tarafından enine olarak dişler fırçalanır. Bunun kullanılması oruca zarar vermez. Misvakın pek çok yararları ve sevabı vardır. Dişleri temizler, ağız kokusunu giderir, sağlığa yararlı olur. Bir hadis-i şerifte, misvak ağzı temizleyici ve Rabbin rızasını kazandırıcıdır buyurulmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte de, eğer ümmetime güçlük vermeyecek olsaydım, her abdest için misvak kullanmalarını onlara emrederdim buyurulmuştur. Misvak bulunmaz veya kullanıldığında dişleri kanatırsa onun yerine parmak kullanılabilir. Şöyle ki, baş parmak ağzın sağ tarafına, şehadet parmağı da sol tarafına salınarak üst ve alt dişler ovalanır. Misvak kullanmak yalnız namazlara özgü değildir, kullanılması her zaman iyidir. Çünkü temizliğe yardımcıdır. Kıl fırçalarla yapılan diş temizlemelerine de üstünlüğü vardır. Kadınlar oruçlu olmadıkları zaman çiğnedikleri sakız misvak yerine geçer. 7. Sıra gözetmek. Abdest alırken önce yüz sonra kollar yıkanır. Bundan sonra başa mesh edilir ve arkasından da ayaklar yıkanır. Ayaklarda mest varsa meslerin üzeri mesh edilir. Bu şekilde sıra gözetilmezse yine abdest sahih olur ancak sünnete uyulmuş olmaz. Şafii ve Hanbelilere göre abdest alırken bu sıraya uymak farzdır. 8. Abdeste sağ taraftan başlamak. Sağ kol sol koldan önce ve sağ ayak sol ayaktan önce yıkanır. Sağ taraf daha şerefli olduğu için böyle yapılır. 9. Abdest organlarını üçer kez yıkamak. Bunlardan biri farz, diğer ikisi sünnettir. Üçten fazla veya üçten az yıkamak sünnete aykırıdır. Şüphe sebebiyle veya su azlığı dolayısıyla bu sayılar azaltılıp çoğaltılabilir. 10. Elleri ve ayakları yıkamaya başlarken parmak uçlarından başlanır. 11. Eller ve ayaklar yıkanırken parmakların arasını yoklayıp yıkamak, hilallamak. El parmakları birbirine sokularak, ayak parmakları da el parmaklarından biriyle yapılır. Sol elin serçe parmağı ile sağ ayağın altından ve serçe parmağın arasından hilallamaya başlayarak sıra ile sol ayağın serçe parmağında sona erdirilmesi iyidir. Parmakları akarsuya koymak da hilallama yerine geçer. 12. Abdest suyunu bıyıkların ve kaşların altlarına ve yüzün çevresinden sarkmış bulunan fazla kıllara eriştirmek. 13. Sakalın çeneden aşağıya uzamış kısmını meshetmek ve sık olan sakalı bir avuç su ile alt tarafından el parmakları ile hilallamak. Bu iki imama göredir. İmam-ı Azam'a göre müstehaptır. 14. Başın tamamını bir su ile meshetmek. Buna kaplama mesih denir. Sünnet üzere kaplama mesih şöyle yapılır. Her iki el tamamen ıslatılır. Sonra bu iki elin baş parmakları ile işaret parmaklarından sonra gelen üç parmak birbirine bitiştirilir. Bu ellerin ayağları yukarı kaldırılıp o bitişik parmaklar uç uca gelmek üzere birbirine yaklaştırılır. Böylece bitişik halde olan iki elin parmakları başın ön tarafından enseye kadar çekilir. Sonra ellerin ayağları başın iki tarafına yapıştırılarak ense tarafından başın önüne kadar çekilir. Böylece bütün başın mesih bitmiş olur. Sonra başa değdirilmeyen baş parmakların içi ile kulakların dışları ve şehadet parmakları ile de kulakların içleri meshedilir. Parmakların arkaları ile de boyun meshedilir. Bununla beraber başın her tarafı istenildiği bir şekilde meshedilebilir. Şafiilere göre meshi 3 kez tekrarlamak sünnettir. 15. Kulakları meshetmek. Bu mesih bir su ile yapılabileceği gibi yukarıda bildirildiği şekilde de yapılabilir. Serçe parmaklarını kulak deliklerine sokarak kımıldatmalıdır. Hanbelilere göre kulakları ve içlerini meshetmek farzdır. Çünkü bunlar da baş kısmına dahildir. 16. Boynu meshetmek. Başı ve kulakları meshettikten sonra iki elin arkaları ile ve üçer parmakla yeni bir suya gerek kalmaksızın boyun meshedilir. Boğazı meshetmek bidattır. 17. Abdest organlarını üzerlerine dökülen su ile iyice ovmak. 18. Abdest organlarını arada kesinti yapmadan yıkamak. Bir organ henüz kurumadan diğerini yıkamaya geçmek. Buna vila denir. Havanın sıcaklığı sebebiyle yıkanan organın hemen kuruması vilaya engel değildir. Bazı alimlere göre vila, abdest alırken araya başka bir iş sokmamaktır. Malikilerle Hanbelilere göre abdest organları yıkanırken hemen birbiri ardından yıkanmaları ve araya başka bir iş sokulmaması farzdır. 11. ayrımın sonu, sayfa 91.